Bazen 60'lıktır. Görmüş geçirmiştir. Doğramacılık, makinistlik, duvar afişçiliği yapmıştır. Fıstık satmıştır. Kavun karpuz satmıştır. Köşe başlarında kestane kebap etmiştir. Bulduğu zaman akşamları içmiştir. Hikaye hikaye üstüne anlatır. Kahramanlık hikayeleri vardır. Karı koca hikayeleri vardır. Dövüş, muharebe hikayeleri vardır. Hangisiyle beraberdim? Geçmiş gün unuttum. İşte bu muhayyel arkadaşla oturmuş anlatıyorduk. Ne diyorduk, neden söz açmıştık bilmem. Birdenbire benim kulağım hizasından bir bira şişesi uçtu. Frijder vitrinin kalın camında tuz buz oldu. Ulan pezevenk diyordu. Ne gözümün içine bakıyorsun? Baktım, benim demin karşıma aldığım kömür gözlü arkadaşımdı. Dur yahu dur bakalım dedim. Bakmak günah mı yavrum? Bakmaktan bakmaya fark var amca. Sen üzülme be delikanlı. Bırak ihtiyar adamı, belki birine benzetmiştir seni. Dönüp adama baktım, hayret. O da benim bir yarım saat evvel konuştuğum Tatar yüzlü, sert beyaz sakallı, küçücük gözlü, kaşsız kirpiksiz ihtiyardı. Ses çıkarmıyor, gülüyordu. Yüzü sapsarı kesilmişti. Bir utanma hissi ellerinde tiril tiril titriyordu. Yok vallahi yok, yanlış yanlış, evlat, arkadaş, güzel derken birdenbire kızıverdi. Ne var ulan dedi, baktıksa ne olmuş? O kadar işkilliysen meyhanede ne işin var? Göze yasak yok, güzele bakmak sevap dedi, güldü. Sen gel benim yanıma dedim. Kendi yerime oturttum. Ben de karşısına geçtim. Gittim çocuğu yatıştırdım. İhtiyara rakı ısmarladım. Olmaz, sen de içeceksin diye tutturdu. Yatışan delikanlara bir şişe rakı göndermek istedi. Bırak, başka akşam görürsen gönderirsin. Varma üzerlerine. Delikanlı bunlar. Ellerinden bir kaza çıkar. Ne oldu sanki baktımsa dedi. Ben sabahtan beri mahalle mahalle bileyici diye haykırıp duruyorum. Bıçaktan mı korkarım? Elimi her gün 80 türlüsü geçiyor. Korkmam vallahi. Güzel yüzü vardı, baktım. Olmaz ama bileyici baba dedim. Bak kabahat seninmiş. Beni dikkatli dikkatli bir süzdü. Sen ne iş yaparsın dedi. İş yapmam. Kötü kötü baktı. Aylak mı gezersin? Maşallah üstün başın da temiz. Boş ver, yalan söyleme. Söyle ne iş yaparsın? Bir iş yaparım ama iş yerine geçmez. Para getirir mi? Cigara parası getirir. Babadan kalma mı var? Öyle bir şey, uzatma canım. Niye soruyorsun bu kadar ne iş yaptığımı? Okumuş yazmışa benzersin de. Ne olacak okumuş yazmışa benzersem? Okumuş yazmış adam öğüt vermez de dedi. Ya ne yapar dedim. Adamı anlar dedi, ne yapacak? Garson çağırdı, gençlere bir şişe bira gönderdi. Söyle onlara, bileyici babadan de. Garson götürmek istemeyince sullaştı. Çaresiz kalan Barba Mihal şişeyi götürdü. Öteki masadaki saçı başı birbirine karışmış yakışıklı çocuk kalktı. Elinde garsonun götürdüğü şarap şişesi bizim masaya doğru yürüdü. Önüne dikildim, güldü. Yok bırak, bir şey yapmayacağım vallahi. Şerefine içeceğim diyerek beni eliyle sıyırır gibi bir itti. Hiçbir ses duymadım. Ne kafaya indirilen tok bir ses, ne de kafaya lakır lakır boşaltılan şarabın sesini. Arkama dönüp bakıncaya kadar olan olmuştu. Delikanlının şişeyi bileyici babanın başından aşağı geçirdiğini sandım. Şaraplar bileyici babanın kırçıl saçlarından akıyordu. Bileyici baba ellerini kafasına kapamıştı. Garson polis diye dışarı doğru koşarken ellerini kafasından çekti. Birdenbire yüzü gözü kıpkırmızı kesildi. Masaya baktım, şarap şişesi yan düşmüş yere akıyordu. Yine bileyici babaya baktım, bu sefer iyice gördüm. Gözlerinin içine kadar kan dolmuştu. Çarşıya inemem. Sanki yazı yazmaya yeniden başlıyorum. Aylardan beri elime kalem almadım. Alsaydım sanki bir şey mi yumurtlayacaktım? Sanmam. İyi oldu. Doğrusu buna ben de memnunum. Ama bu akşam neden beni her şey oturup bir şeyler karalamaya zorluyor? Yani biraz daha dişimi sıksam yalan da söyleyebileceğim. Beni bilmediğim bir şey zorladı diyeceğim. Değil. Hep böyle olur. Bir vapur beklerken iki ayağım bir pabuçtayken yazı yazarım. Sanki birisi sormuş, nasıl yazarsınız diye de konuşuyormuşum gibi hal aldığımı aldırmayın. nasıl yazı yazarım onu incelemiyorum. Şu akşamımı didikliyorum. Şu sarı bakkal kağıdına karşı sıkıntıdan oturduğumu itiraf etmeliyim. Sıkıntının cinsi ne olursa olsun onu geçirmenin başka çareleri varken bu sıkıntıdan daha sıkıntılı işe neden giriştiğimi bulmaya çalışıyorum. Öyle ya, neden? Pekala, okunacak kitaplarım var. Param yoksa bile evim var, sobam var, yemeğim var. Aşağıda radyo var. Çarşıya inemem. İnemem ama dağlarda da gezinemez değilim ha. Geçiririm şapkamı kafama, ver elini kalpazankaya. Güneş batmak üzeredir. Aman dikkat, güneş batmak üzeredir arkasından dünyanın tasviri gelir. Hiç niyetim yok. Dalgaları boyamaya, ufku bir dilim ekmek gibi kızartmaya. Bak, yine yapacağımızı yaptık işte. Dalgaları boyadık, ufku mis gibi kızarttık. Biz böyleyiz. Kötü edebiyat terbiyesi aldık. Ne yapalım? Hemen şairleşmeye başlarız. Çarşıya inemem demiştim. Neden inemem? İşte meselenin can alıcı yanı burada ya. Şu 3-5 satırlık yazı süresince açıklamak istemediğim acayip bir sır vardı. Bunun anahtarı çarşıya inemem cümlesindeydi. Size bu düğümü ne kadar çözmek istediğimi bilemezsiniz. Ama elimde değil. Yo, elimde olmasına. Ama yazamam. Yazarsam gülünç mü olurum? Gülünç olmak da neymiş? İnsanoğlu gülünç olmak için doğmamışsa, gülünç etmek için doğmuştur. İkisi bir kapıya çıkar. İkisi bir kapıya çıkmaz. Değiş tokuş edilecek şey bile değil. Ama ben ederim. Ben birini gülünç etmekten hiç hoşlanmam. Gülünç olmaktan hoşlanır mıyım? Öyle şey mi olur? Elbette istemem gülünç olmak. Öyleyse neden değiş tokuş edersin be adam? İnsanlığın daha iyi tadabilmek için desem, belki de bir takım hastalıklar konduramazsınız. Kondurursanız bütün insancıl, bütün hayvancıl kusurlara eyvallah. Şimdi ben size desem ki, bendeniz orta hallice bir memurum. Hani elime ayda 4-500 lira geçer. İki kızım vardır. Şu mekteplerde okurlar. Karım kendini beğenmiş, kokorozlu bir hatundur. Elime geçen parayı eve getiririm. Bütün masrafım ayda 1 kilo rakıdır. Nasıl edinilmişse edinilmiş bir buzdolabım vardır. Şişe orada durur. Ay başında şişenin dibinde iki parmak arttırdığımda olur. Bir akşam kendime pattadak gelmiş bir arkadaşıma ikram edebileyim diye. Bu fedakarlığa da katlanırım. Her ne halise. Farz edin ki bir başka kötü huyum daha vardır. Öteye beriye biraz borç harç ederim. Tabii ay başında ödemek üzere. Karıdan kaçırabildiğim 63 lira 85 kuruş kadar bir harçlığım vardır. Geçen ayın bütün parasını bir hovardalığa harcamış olsam, tütüncüye gazete ve bafra borcu, gazinocuya 2-3 bira gazoz borcu, muhallebiciye 17 lira kadar bir takıntım olsa, geçen ay ödemediğimi, bu ayda çok mübrem bir işe 56 lira vermek zorunda bulunduğuma göre çarşıya inebilir miyim? İnemem değil mi? Evet, bir hikaye böyle bitirilebilir. Gülen güler, acıyan acır, amma da hikaye ha, diyen der. Artık yazamıyor diye sevinenler de olur. Halbuki hepiniz bilirsiniz ki bu satırları yazan adam memur değildir. Bakkala, çakkala, tütüncüye, mütüncüye takacak durumdadır ya takmaz, takamaz. Taksa da ne tütüncü 10 bafra paketinden fazla, ne dondurmacı 3 dondurmadan çok, ne de kahveci 7 kahveden fazlaya gidemez. Binaenel âlâ âzik, takamam. Çarşıya inememin sebebi bu değil. Bu değil de ne? Mesele midir sizin için benim çarşıya inememem? Hiç sanmam. Size vız gelir. Bunu mesele ettiğim için isterseniz bana kızınız. Ama benim şu yazıya başlayabilmem için çarşıya inememem çok, çok önemlidir. Niçin inemediğimi anlatmaya kalksam hem pek uzun sürer hem de bir işe yaramaz. Biriyle karşılaşmak istemiyorum sayın, olsun bitsin. Bunu keselim artık. Çarşıya inemem o kadar. Ah bu yasaklar. Kendi kendimize, başkasının bize, bizim başkalarına, devletin tebaasına, tebaanın devletine, belediyenin hemşerisine, hemşerinin belediyeye koyduğu, koyacağı yasaklar. Yasaklarla çevrili bir dünyada yaşamasak yasaksız yaşayamazdık. Halbuki hayvanlar, hele ehlileri yasaksız ne de güzel yaşıyorlar. Hafif cilve gibi, o da boğaz derdinden doğan zırıltılardan başka gel keyfim gel yaşamıyorlar mı? yasakları kabul ettik. İnsanoğlu için yasaklı hayvandır da diyebiliriz. Mikroplar bile birer yasak değil mi? Aşklar yasaktır, gün olur, sular, yemişler bile yasaktır. İnsanlar birbirine yasaktır. Canım çekiyor diye öpemem seni güzel çocuk. Canım çekiyor diye giremem sana deniz. Göğsüm zayıftır doktor yasağı. Canım çekiyor diye içemem körkütük oluncaya kadar, aklı boğuncaya kadar karaciğer yasağı. Canım çekiyor diye bir vapura binip Haydarpaşa'ya, oradan tabana kuvvet Van'a kadar gidemem. Yollarda geberirim, çarşıya inemem. Çarşıyı Allah kahretsin. Karamanlı bakkal bıyıklarına inciler dizdirse dizdirebilir, saçlarını altın yaldız yaldızlatsa yaldızlatabilir, bütün vücudun gümüşle kaplatabilir. Gümüşün lafı mı olurmuş? Mezeci sucuklarını rıhtımda bir ateş yakıp tüttüre tüttüre kızarsa, kediler başına üşüşse, köpekler avlasa, meşaller yansa, sucuktan ve şaraptan göz göz görmese, 40 gün 40 gece bizim İstanbul Sayfiye Köyü kedileri, köpekleri, sucukları, balıkçıları ve Kürt hammalları ile düğün bayram etse, mezecinin dükkanı ancak boşalır. 41. gün adam gidip yine sucuk, salam, sosis, kaşar peyniri ve şarap alsa 40 gün geçmeden yine zengin olur. Yine böyle yağlı, kara bıyıkları çemenli, dişleri ve teri sarımsaklı, göbeği peynirli, önlüğü leş gibi, bilekleri ayağın bileği kalınlığında çarşıda dolaşabilir. O fırıncı yok mu o? O sabahları işçi çocuklara kırbaç gibi pis yağlı böreğini 35 kuruşa okutan, olur da fazla veririm korkusundan kimselere para bozmayan fırıncı. O sıra sıra kiralık evler yaptıran, keçilerine köyün ne kadar körpe dalı varsa yediren fırıncı. O kıyma makinesinden geçen her yarım kilo ete öğürtücü öldürücü iç yağları karıştıran, o 50 adımdan geldiği kokan, sandalyesinde akşama kadar oturup iç yağları, keçileri, mandaları düşünen kasap efendi. Bunların suratını görmemek için çarşıya inmediğimi söylemiş gibi oluyorum. Hayır hayır değil. Şimdi çarşıya insem bakkala, vay barba Niko, kasaba, vay usto haralambo, fırıncıya, o Abdülkadir efendi diyeceğime emin olun. Sonra onlar mı var çarşıda yalnız? Bizim kahveci İskanavi var. Onun dünya umrunda değildir. Paraya bile para demez. Parasız olduğu zaman az buçuk düşüncelidir o da herkes gibi. Olduğu zaman basar kahkahayı. Onun için bir yüzlükle bir onluk arasında büyük fark yoktur. Fazlasını istemez. Şeker gibi adamdır. Harplerin birinde harp boyunca bir tavan arasında saklanmıştır. Mütarekeden sonra meydana çıkmış, tavan arasında geçen günlerini hikaye etmiştir. Zaruret. Harp içinde de yazın evini kiraya vermek mecburiyetinde kalmış. Karısı tavana bakar bakar hiç patırtı etmeden yaşayan kocasına şaşar kalırmış. Günlerden bir gün kasap oyununa başladığını duyunca divaneye dönmüş. Başka bir gün kiracıların sofrasına bir delikten atılan bıçağın peynir kalıbına nasıl saplandığını, kiracıların gözü önünde peynir kalıbının tavana doğru nasıl yükseldiğini, bu işi kocasının nasıl yaptığını, deli olmadan niçin yaptığını, kiracıları işi anladıktan sonra sofraya İskanavi'yi her akşam davet ettikleri zaman anlamıştır. Akıllıdır köpoğlusu. Sonra Berber Hilmi Efendi. Cin gibi gözleri, dazlak kafasıyla gençliğinin sulanma hikayelerini bir anlatmaya başlamasın. Kırar geçirir insanı. Güzel berberin, aşıklarına oynadığı oyunların hikayeleri her şeyi olurundan ve gülünç tarafından tatlıya bağlamanın, şakaya vurmanın, kurnazlığa zekaya getirmenin, tadını kaçırmamanın, tatlı ve şakacı bir dünyanın yadigarlarıdır. Daha kimler mi var? Sütçü Pandeli Efendi vardır. Sütçü Pandeli Efendi'nin dükkanında bir piştov asıl durur. Dükkana akşam 6'dan sonra girenler hep cemiyet üyeleridir. Bu cemiyet bir patlatma cemiyetidir. Her nevi patlatmaya izin vardır. Hatta biraz çirkin kaçacak ama cemiyet azası kapıdan girer girmez ağzıyla olmasa başka bir yanıyla patlatmazsa bu ağır, ihtiyar, gün görmüş ve geçirmiş sebzecilerin, aşçıların, bahçıvanların konuşmasına pek yarım katılabilir. patlatırsa Pandeli Efendi baş köşeyi yeni gelen üyeye verir. Hiç kimse gülmez. Herkes yalnız gözleriyle patlatmanın şiddetine göre kahkaha atar. Bu gözlerdeki gülme yavaş yavaş söner. Günün havadislerine geçilir. Günün havadisleri parayı kazanıp da yemeyenlerin enayiliği üzerinedir. Sonunda bu gibilerin gözlerini doyuracak şeyin toprak olduğu hikmetiyle toplantıya son verilir. Neden inemeyecekmişim çarşıya? Cemiyette azayım. Berberde bir tıraşa, dünyanın hikayesini dinlerim. Gülmekten kasıklarım çatlar. Giderim İskanavi'nin kahvesine olmazsa. Peki İskanavi Efendi derim. İhtiyar kadın peynir kalıbının tavana doğru yükseldiğini görünce ne yaptı? İstavros çıkardı. Paneyyamu dedi. Viresti dedi. Kalyopi dedi. Tipzama tinafnoini. Peki ne yemeğe göz göre göre yaptın bu işi? Canım sıkıldı be. Anlasın artık diye. Tavanda adam vardır. Geceleri o kadar gürültü yapıyordum da ne karı ne de kocası uyanıyorlardı. Sanki ölü toprağa serpmişlerdi üzerlerine. Bazı uyanırlarsa bizim karıya viresi diyorlardı. Kalyopi. İnsan kadar sıçanlar mı var tavanda? Başka bir yerde de söylerler iş büsbütün zıvanadan çıkar diye korktum. Tavandakinin pondika sıçan olmadığını anlatmak için bu çareyi buldum. Evet, bana çarşı haram oldu. Şimdi gözümde küçücük 25 mumluk sinekli ampulleriyle ışıklı çarşı tutuyor. Anlatmak istiyorum. Çarşıya niçin inemem? Ama neye yarar? Kimi ilgilendirir? Kafama kasketi, üstüme balıkçı ceketini, suratıma baştan aşağı dişim ağrıyormuş gibi bir kaşkol bağladım, sokağa çıktım. Kahvenin önünden geçtim. Orada, oradaydı. Döndüm, eve geldim. Yatağıma girdim, lambamı söndürdüm. Düşündüm. Bana çarşıyı yasak eden her kimse onu öldürmeyi düşündüm. Ömrümde hiç böyle bir şey düşünmemiştim. Giyindim, tekrar sokağa çıktım, kahveye girdim. Karşısına geçip oturdum. Beni görünce sapsarı kesildi. Dudakları titriyordu. Kahvenin aynasında sapsarı, bembeyaz bir adam gördüm. Ürktüm, bendim. Defolup kahveden gitti. İskanavi dedim, bir kahve yap. Şu tavan arası hikayesini. İskanavi parasız kızgındı. Senin tuzun kuru dedi. Benimkisi denine. Hikayeyi böylece bitirebilirim. Benim bitirişlerimden biri olur. Olmasına olur ama hayır. Ne çarşıya çıkıyor, ne bembeyaz kahveye giriyor, görmek istemediğimin karşısına geçiyor, ne de kahveciyle konuşuyorum. Evimde, odamdayım. Çarşıya inemem. 39 derece ateşim var. Üşüyor, titriyorum. Bir ara yanıyorum. Anam sirke koyuyor. Okuma artık, yat diyor. Işığı söndürüp gidiyor. Etrafı dinliyorum. Karşı kadının köpeği hala havlıyor. Rüzgar camları dövüyor ve kapıları sarsıyor. Işığı yakıyorum. Bu da bir bitiriş şekli ama bu da değil. Değil, bu da değil. Çarşıya inemem, o kadar. Dolap dere. İstanbul'un semt adları yok mu? Bayılırım onlara. Ne güzelleri vardır. Yalan da olsa, yanlış da olsa bu semt adlarından insanın muhayyelesine bir şeyler üşüşür. Başka yönlerden gelmiş anılar kaynaşıverir içimizde. Bir filmdir başlar dönmeye beynimizin karanlığında. Dolap derede bostanları sulayan dolabı gözümüzü kapamadan da görüyoruz. Sıra sıra bostanların kuyuları, kocaman kovalar, gözlerine mendil bağlanmış bir emektar beygir, bir gıcırtı, kovaların deliklerinden durmadan düşen su, zincir şıkırtıları, dolap beygirinin adeleleri, tahtadan olukların arklara gönderdiği sularda ışık ve güneş oyunları, atın duraklayışı, hızlanışı, bahçıvanın ho sesi, çıplak ayaklı bir Arnavut kızının pes pembe topukları, burma kırmızı bıyıklarında hıyar çekirdekleri, sigara dumanları, tütün ve hiddet tutuşan bir ellilik bahçıvan, kuyruğu havada düşmanca dönüvermiş, sırtının tüyleri diken diken, burnu ağzı kapkara, ıpıslak, dili bir eski zaman pembesiyle pembe bir acar, edepsiz dişi köpek. Bu semtlere Beyoğlu'nun ta garaja kadar her sokağından inebilirsiniz. Ben en şairanesini seçtim. Elma Dağı'ndan indim. Elma Dağı dikçe bir yokuştur. İki tarafına muntazam evler sıralanmıştır. Ne elmaya ne dağa tesadüf etmeden yokuşu iner, birkaç sene evvel bozulu vermiş bir asfalta girersiniz. semt birdenbire fukaralaşmıştır. Kulübeler tahtadan, taştan, saçtan ve mukavvadan kulübeler görürsünüz. Çıplak, çırılçıplak çocuklar görürsünüz. Çıplak, çırılçıplak, aynasız, hasırsız, iskemlesiz kahveler görürsünüz. Şivelerinden kim olduklarını çabucak anlayacağınız insanların mahalle meydanını görürsünüz. Birisi, "Abeder, senin kızan Pavlika'ya gitmez mi be?" Rüstem be, senin kara kız yine mi kovuldu işten, ıskara maşa satar? Mahalle bir bayram yeri gibidir. Dümbelek, zurna, keman sesleri duyulur. Kara bıyıklı, poturlu ihtiyarlar gezer. Öyle kızlar görürsünüz ki içiniz titrer ama burnunuzun alışık olmadığı ağır kokuya çare yoktur. Çamurlar geçen kıştan, ne geçen kıştan, öteki kıştan, Fatih'in İstanbul'a girdiğinin ertesi günü yağan yağmurdan kalma nal izleri vardır. Duvar diplerinde keskin, gözleri acıtan bir amonyak kokusu. İleride bir fabrika gürül gürül işlemektedir. Mahalle gençlerinin çoğu bu emprime fabrikasına giderler. Fabrikanın etrafını bu sefil evler, kaldırımsız, eski sahtiyan, amonyak, insan fabrikasının küspesi kokulu sokaklara çevirmiştir. İşte Dolapdere burasıdır. Tekrar asfalta inince Yenişehir'e doğru yürürsünüz. Sağınızda kocaman Vangelistra Kilisesi bir derebeyin şatosuna benzer. Vakit akşamsa, günlerden bir aziz günü ise Vangelistra Kilisesi karanlığın içinde mumlar ve avizelerle pırıl pırıl yanar. Sanki içeride dekolte prensesler, kontesler, beyaz ve pudralı peruklu dükler ve prenseslerle polka oynamaktadır. Beyoğlu'nun yüzlerce binlerce dükkanında, terzisinde, berberinde, gazinosunda, gardırobunda, pastacısında, barında, modistirasında, kürkçüsünde ve sinemasında yok pahasına çalışan Hristiyan kızları bu semtte yetişir. Duvarcılar, badanacılar, kuyumcu çırakları, tornacılar, düğmeciler, marangozlar, dülgerler, çilingir ustaları, kalfaları ve çıraklarıyla bu semtte yetişir. Bu semtte tövbekar yan kesicilere, yeni hastaneden çıkmış eroin hastalarına, falcılara, 1900-1953 senesi orompolarına, eski tulumbacılara, şık, bob stil, cebe bıçaklı, yakışıklı yeni külhan beylere, arakçılara, haraççılara, jigollara, kızlarına kodoşluk yapan analarına, karılarına müşteri arayan kocalara, pirzola kokusuna, açlığa, rakıya, aşka, şehvete, iyiye, kötüye, her mücerret kelime vasfının karşılığına rastlamak mümkündür. Akşam oldu muydu, her sokakta birbirini tanıyan ıslık sesleri duyulur. Karanlık köşelerde Rumca aşk ısıltıları.